Ayrım 16, Suçlamalara Karşı Gerçekler, İlker Başbu, sayfa 216. 26 Temmuz 2013, hakkında yapılan yorumlar. 14 Nisan 2009 tarihinde Harp Akademilerinde yıllık değerlendirme konuşmasını yaptım. Yaklaşık 2 saat süren konuşma 3 ana başlık altında hazırlanmıştı. Bunlar sivil-asker ilişkisi, terörle mücadele ve laiklik karşıtı hareketlerdi. Toplantıya katılan davetli sayısı 400 civarındaydı. Davetlilerin yarısına yakını da medya mensubuydu. Konuşmanın bütününde terör, din, Türkiye, demokrasi, cumhuriyet ve etnisite kavramları öne çıkmıştı. Teröre 95, dine 63, Türkiye'ye 55, demokrasiye 45, cumhuriyete 44 ve etnisite kavramına ise 41 defa değinmiştim. Naklen yayınlanan konuşma 9 ulusal kanalın büyük ilgisini çekmişti. Konuşmaya ilişkin 100'ün üzerinde köşe yazısı çıktı. Muhalefet partilerinden konuşmaya ilişkin fazla değerlendirme yapılmazken, iktidar partisinin önde gelen kişilerinin bazı değerlendirmeleri şöyle olmuştu. Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek: "Ben konuşmayı canlı olarak izleyemedim. İnternetten metni alıp okudum. Önce şunu söylemek isterim. Çok ince, ayrıntılı bir hazırlıktan sonra oluşturulmuş bir konuşma. Zaman ve emek harcanmış. Akademik yönü olan bir konuşmaydı. Bilimsel atıflar dikkat çekici. Ayrıca ben konuşmayı gerçekçi buldum. Türkiye gerçeklerini kapsayan bir konuşmaydı. Objektif bir konuşmaydı." Dipnot Milliyet, 16 Nisan 2009. AKP Grup Başkan Vekili Bekir Bozdağ: "Genelkurmay Başkanı uzun, kapsamlı, kendi içinde analizleri tutarlı ve entelektüel derinliği olan bir konuşma yaptı. Üst ve alt kimlikten söz etti. Genelkurmay Başkanı'nın yaklaşımı demokrasiyi güçlendirici bir yaklaşım." Dipnot Star Yeni Şafak, 16 Nisan 2009. Bazı köşe yazılarında ise yıllık değerlendirme konuşmasına ilişkin şu değerlendirmeler yapılmıştı. Eyüp Can: "Demokrasi ile laikliği karşı karşıya getirenlere apaçık yanlış yapıyorsunuz," dedi. "Öyle ki bir genelkurmay başkanının konuşmasında ben ilk defa bu kadar kapsamlı bir demokrasi vurgusu ve analizi gördüm. Dini cemaatlerin sivil toplum hareketi olduğunu söylerken analizini Weber'e dayandırdı. Esposito ve Turen gibi düşünürler dini cemaatlerin modern dünyada sivil toplum işlevini gördüğünü söylüyor. Başbuğ 2 saati bulan derinlikli konuşmasında sorunların farkında, analitik bakış açısına sahip, çözümcü, gerçek bir entelektüel asker portresi çizdi." Dipnot Eyüpcan, Hürriyet, 15 Nisan 2009. Umur Talu: "Yıllardır tanık olduğum en olgun Genelkurmay Başkanı konuşmasıydı. Dünkü konuşma çok açıdan önemliydi. Tehditsiz cümleler, kendi kullandığı ifadeyle katı prensiplerden ziyade sağduyu, darbeci heveslere bir göz kırpmanın bulunmaması, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğünün telaffuzu, düşman edebiyatından uzaklık. Cumhuriyetin sadece laiklik açısından değil, demokrasi ile birlikte telakkisi de." Dipnot Umur Talu, sabah 15 Nisan 2009. Yavuz Donat: "Orgeneral Başbuğ içinden çıktığı halka saygılı, siyaset kurumuna saygılı, halkın iradesine saygılı, diyaloğa açık, kucaklayıcı bir profil sergiledi. Bugün İlker Başbuğ'un şahsında maksadı bağcı dövmek değil, üzüm yemek olan bir ocağa sahibiz. Peygamber ocağına." Dipnot Yavuz Donat, sabah 15 Nisan 2009. Fatih Altaylı: "TSK Obama'nın Türkiye ziyaretinin anlamını siyasetçilerden daha iyi yorumlamış gibi görünüyordu. İlk kez bir genelkurmay başkanının bir yabancı ülke liderinden, ABD başkanından bu kadar fazla alıntı yaptığını gördüm. Obama'nın sözlerine, açıklamalarına, siyasi tavrına değindi." Dipnot Fatih Altaylı, Habertürk, 15 Nisan 2009. Taha Akyol: "Başbuğ laiklik meselesini irticadan tek kelime bile bahsetmeden anlattı. İç düşmanla savaşan bir militan gibi değil, sosyal bir sorunu irdeleyen cumhuriyetçi bir entelektüel gibi konuştu. Cemaatler konusuna görüldüğü yerde ezilmeli mantığıyla bakmadı. Yanlış ve anayasaya aykırı bulduğu şeyin dinin toplumsal düzeni belirleyen bir sistematik olarak düşünülmesi olduğunu söyledi." Dipnot Taha Akyol, Milliyet, 15 Nisan 2009. Reha Muhtar: Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en demokratik bir numara konuşmaydı. Bu ülkenin bazı sivilleri boşuna başbuğ gibi komutanlardan maceracı ve darbeleri çağrıştıracak hareketler falan beklemesinler. Böyle bir şey olmaz. Dipnot Reha Muhtar Vatan 15 Nisan 2009. Nagihan Alçı. Kürt konusunda sergilediği bütünleştirici ve kalıpları yok edici üsluba karşılık cemaat ve laiklik konusunda yatıştırıcı ve düşman tanımlayıcı bir tavır takındı. Dipnot Nagihan Alçı akşam 15 Nisan 2009. Yılmaz Öztun'a. Liberal çağdaş tehdit etmeyen ağırbaşlı kavga değil anlaşma arayan bir konuşmaydı. Dipnot Yılmaz Öztun'a Türkiye 15 Nisan 2009. Mehmet Altan, konuşmada daha cömertçe ifade edilen demokrasi sözcüğünden de anlaşılacağı gibi henüz hamleye dönüşmemiş iyi niyetli bir kıpırdama görülüyor. Milli devlet anlayışına bağlı, diğer yanı ise kayıtsız kalınamayacak kalar çoğulcu, renkli ve farklı liberal toplum talepleriyle boğuşmakta. İlk gözüme çarpan da bu sıkışmışlık ve onun getirdiği çelişkiler. Dipnot Mehmet Altan, Star 15 Nisan 2009. Şamil Tayyar, genel hatlarıyla demokrasiyi önemseyen, temel hak ve özgürlükleri referans alan bir general vardı karşımızda. Uzlaşmacı, sorgulayıcı, birleştirici bir yaklaşım içinde dargın veya kırgın olduğu her kesimle barışmak ister gibiydi. Tek istisnası vardı, o da dini cemaatler. İrtica kavramını kullanmaktan kaçınması dikkat çekiciydi. İrtica tartışmasına akılcı ve gerçekçi yaklaştı. Peygamber ocağı olarak orduyu tanımlaması çok dikkat çekiciydi. Her şeye rağmen başbuğun dünkü demokratik açılımı TSK tarihi açısından bir kırılma noktasıdır. Dipnot Şamil Tayyar, Star 15 Nisan 2009. İbrahim Karagül, kuşatıcı, esnek, bütünleştirici, ortak alanları güçlendirici, farklılıkları ayrışmaya dönüştürme girişimlerini boşa çıkarıcı bir döneme girildiğinin izlerini taşıyor. Dipnot İbrahim Karagül, Yeni Şafak 15 Nisan 2009. Fehmi Koru, Orgeneral Başbuğ farklı bir çerçeve çizdi laiklik için. Dinin istismarına yol açmadığı takdirde geniş bir özgürlük alanı sağlayabilecek bir çerçeve bu. Dipnot Fehmi Koru Yeni Şafak 15 Nisan 2009. Ali Bayramoğlu, olumlu, çatışmacı olmayan, askeri otoritenin doğal alanı dışına taşmamaya gayret eden, siyasi meselelere güvenlik üzerinden değinen bir konuşma. Biraz vesayetçi, biraz modernist ama yasalcı ve yumuşak. Dipnot Ali Bayramoğlu Yeni Şafak 15 Nisan 2009. Hakkı Devrim, dünkü konuşma yalnız bugünün şartları altında değil, Türkiye'nin yarım asırdır beklediği bir aydınlığa çıkış işaretidir. Dünkü konuşma askerlerden dinlediğim bilgiden ve dengeden yana en sağlıklı ve en aklı başında konuşmaydı. Dipnot Hakkı Devrim Radikal 15 Nisan 2009. Akif Bekir, irtica lafını hiç almadı ağzına. Milletin diniyle değerleriyle barışık bir laiklik. Asker konuştu evet ama demokrasiye bağlılığını ilan ederek. Dipnot Akif Bekir Radikal 15 Nisan 2009. İsmet Berkan, İlker Başbuğ bilinen, doğal ve olağan olan ama çok da telaffuz edilmeyen şeyi söyledi. Anayasaya, yasalara ve demokrasiye saygılıyız. Son sözü sivil otorite söyler. Dipnot İsmet Berkan Radikal 15 Nisan 2009. Lale Sarı İbrahimoğlu, modern cumhuriyet ancak demokrasiyle gerçekleşir yolundaki başbuğun sözleri Türkiye'nin istikrarı açısından umut verici bir mesaj olarak okunmalı. Dipnot Lale Sarı İbrahimoğlu taraf 15 Nisan 2009. Mümtazer Türköne, Genelkurmay Başkanı'nın konuşmasının Türkiye'nin artık daha çok demokrasinin ve hukukun egemen olduğu bir evreye girdiğinin bir kanıtı olarak okunması doğru olacaktır. Başbuğ'un profesyonellik üzerine yaptığı analizler aslında demokratik bir ülkenin ordusunun standartlarını özetliyor. Soğukkanlı ve makul analizlerin çoğalması gereken bir alan, cemaatlerin boy gösterdiği alan. Daha fazla dikkat, özen lazım. Dipnot, Mümtazer Türköne Zaman 15 Nisan 2009. Mustafa Ünal, Genelkurmay Başkanı klasik bir paşa gibi değil, entelektüel donanıma sahip üniversite hocası gibi konuştu. Dinsel gruplarla ilgili söyledikleri ayrı bir tartışma konusu. Merak ettiğim dini gruplar derken acaba Alevi cemaatini de kastetti mi? Dipnot Mustafa Ünal Zaman 15 Nisan 2009. Emre Aköz, Genelkurmay Başkanı kendini bir düşünce geleneğinin içine yerleştirmeye çalışıyor. Çok çeşitli fikir akımları arasındaki konumunu belirliyor. Bu açıdan saygıyı hak ediyor. Dipnot Emre Aköz, sabah 16 Nisan 2009. Kadri Gürsel, Başbuğ'un konuşmasında en çok etkilendiğim nokta, her pozisyonu ahlaki veya hukuki meşruiyet zemini üzerinde durarak açıklama gayreti oldu. Dipnot Kadri Gürsel, Milliyet, 16 Nisan 2009. Mehveş Evin, demokrasi vurgusunun bazı muhalefet parti temsilcilerinden daha ileri noktada olduğunu düşünenlerdenim. Dipnot Mehveş Evin, akşam 16 Nisan 2009. İsmail Kapan, demokrasiye ve sivil otoriteye bağlılığı vurgulayan, bu sebeple de askerin siyasetten uzak durmasını öngören bu konuşma çok önemli ve olumlu bir açılımdır. Dipnot İsmail Kapan, Türkiye, 16 Nisan 2009. Mustafa Karaalioğlu, böyle gitmez arkadaşlar diyor. Dindarlarla savaşamayız, demokratikleşmeden kaçamayız, askeri politikanın içine sokamayız. Dipnot Mustafa Karaalioğlu, Star, 16 Nisan 2009. Murat Birsel, ne anladığımı notlar halinde vereyim. Silahlı kuvvetlerin darbe yapması gibi bir konu kitapta yazmamaktadır. Bu fasıl kapanmıştır. Ülkede kimse darbe yapamaz. Demokrasinin bu anlamda da teminatıyız. Dipnot Murat Birsel, Star, 16 Nisan 2009. Ahmet Kekeç, İlk kez bir general siyaset kurumuyla çatışmacı bir ilişki içinde görünmedi. Bu yeni bir şeydi. Sonuçta olumlu bir konuşmaydı. Dipnot Ahmet Kekeç, Star, 16 Nisan 2009. Hasan Celal Güzel, karşımızda son derece seviyeli, ölçülü, bilgili bir devlet adamı, demokrasiye ve hukuka bağlı bir komutan vardı. Darbeler dönemini kapatmak istemektedir. Dipnot Hasan Celal Güzel, Radikal, 16 Nisan 2009. Ekrem Dumanlı, İlker Başbuğ'un son konuşmasıyla ortaya koyduğu genel hava daha demokrat, daha liberal, daha özgürlükçü bir yol haritası gibi algılanıyor. Bu umut verici bir gelişme. Ancak bu yaklaşımın her kesim için yapılması lazım ki inandırıcı ve kalıcı olsun. Dipnot Ekrem Dumanlı, Zaman, 16 Nisan 2009. Mehmet Metiner, Başbuğ'un konuşması devrimsel nitelikte yeni perspektifler de içeriyordu. Laik demokrasi bahsinde söyledikleriyle de yeni bir askeri aklın mücessem ifadesi olarak duruyordu karşımızda. Dipnot Mehmet Metiner, Star, 17 Nisan 2009. Etienne Mahçupyan, gerçekten de ilk kez bir genelkurmay başkanı demokrasinin, cumhuriyetin temel ilkelerinden biri olduğunu söyledi. Dipnot Etienne Mahçupyan, Taraf, 17 Nisan 2009. İrfan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı ordu içi kamuoyu ile ülke ve dünya kamuoyu arasında denge kurarak orduyu darbecilik batağından kurtarmaya yönelik tavrını devam ettiriyor. Dipnot İrfan Yıldırım, Zaman, 17 Nisan 2009. Ali Bayramoğlu, eski asker konuşmalarıyla karşılaştırılacak olursa, demokrasinin değerlerine daha yakın duran bir dil benimseyerek bir imaj tazeleme yoluna girdi. Cemaatlerle ilgili vurgusuyla da gücünün altını çizmeye yönelmiştir ordu. Dipnot Ali Bayramoğlu, Yeni Şafak, 18 Nisan 2009. Şahin Alpay, TSK mensupları seçimle gelmiş, meşru iktidarları şu veya bu şekilde devirmeye kalkışmayacak, hiçbir şekilde yargısız infaz yapmayacak. Dipnot Şahin Alpay, Zaman, 18 Nisan 2009. Önder Aytaç, Emre Uslu, Başbuğ'un en önemli söylemi, PKK ile bile barışa varım ama dı cemaati hukuki yoldan bitirene kadar da savaş şeklinde özetlenebilir. Dipnot Önder Aytaç, Emre Uslu, Taraf, 25 Nisan 2009. Niyazi Öktem, Türkiye'de sözde aydın zaten sürekli ordu müdahalesini istemektedir. Başbuğ konuşması bir anlamda onlara da yanıt vermektedir. Biz artık siyasete karışmayınız. Evet, Montesquieu bağlamında kuvvetler ayrılığına dayalı demokrasinin önemini vurguladı. Weber'e yer vermiş olması da inanç boyutunun ne kadar güçlü bir sosyal olgu olduğunun vurgulanmasıdır. İnanç olgusunun temsilcisi olan cemaatlerin yerine sosyal devleti oturtmak istiyor. Olabilir ama sosyal devletin güçlü olduğu ülkelerde, örneğin İngiltere'de, cemaatler hala önemli konumdadır. Yeter ki rejimle ters düşmesinler, ortalığı karıştırmasınlar, manipülasyonlara alet olmasınlar. Dipnot Niyazi Öktem, Star, Ek, 26 Nisan 2009. Yalçın Akdoğan, Başbuğ profesyonel, ciddi, ilkeli, ölçülü karakteriyle kendini işine ve TSK'ya adamış bir vazife ve görev adamı görüntüsü sergilemektedir. Dünya ve Türkiye gerçeklerine teorik ve pratik vukufiyetle yaklaşması, farklı görüşleri dinleme meziyeti, yeniliklere açık yapısı, kurumsal başarıya odaklanan TSK'yı kamuoyu önünde yeni bir imaja taşımaktadır. Genelkurmay Başkanı'nın sergilediği görüntü, dine saygılı, demokrasiye saygılı, topluma saygılı, siyasete saygılı bir ordu imajı üretmektedir. Demokratik rejimin yıpranmasına izin vermemekle eş anlamlı olarak görülmelidir. Dipnot Yalçın Akdoğan, Star Ek, 26 Nisan 2009. 14 Nisan 2009 tarihinde yapılan konuşmaya ilişkin işte bazı yorum ve değerlendirmeler böyleydi. Daha sonra ne mi oldu? 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, demokrasi düşmanı ilan edilerek 6 Ocak 2012 tarihinde tutuklandı. Hakkında hazırlanan 2 Şubat 2012 tarihli iddianamenin kapağında ise şu hususlar yazılıydı. Suçları: silahlı terör örgütü kurma veya yönetme ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme. Suç tarihi 2009 yılı ve öncesi. Buraya kadar olan bölümde konuya ilişkin farklı dünya görüşlerine sahip kişilerin yazdıklarına, söylediklerine hiçbir yorum yapılmaksızın aynen yer verilmiştir. Yazıyı Dan Brown'un son kitabı Cehennem'in giriş bölümünde de yer alan şair Dante'nin İlahi Komedya adlı eserinden bir alıntıyla bitirelim. Cehennem'in en karanlık yerleri buhran zamanlarında tarafsız kalanlara ayrılmıştır. Olayların, yaşananların yorumu size, yani okuyucuya aittir. 5 Ağustos 2013, sorulmayan son söz. Aklımın sesi sus, konuşma diyor. Vicdanımın sesi ise burada bulunan ve bulunmayan arkadaşlarım adına bazı hakikatleri tekrar bile olsa söyle diyor. Bugün mahkemelerde yargılanan ve halen cezaevlerinde tutuklu bulunan 457 emekli ve muvazzaf askeri personel mevcuttur. Ayrıca çeşitli dava ve soruşturmalarda 2000'e yakın askerin ismi geçmektedir. Bu rakamlar bir gerçeğe işaret etmektedir. Bu mahkemelerde Türk ordusu yargılanmaktadır. Hele bir de Genelkurmay Başkanı'nı ve neredeyse karargahının tümünü Genelkurmay 2. Başkanı, Genelkurmay İstihbarat Başkanı, Genelkurmay Harekat Başkanı, Genelkurmay Genel PVP Başkanı, Genelkurmay MU ve ELK Başkanı, Genelkurmay Adli Müşavirliği ile Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı'nı askeri darbe oluşturmak amacıyla, ki TCK'da böyle bir suç tanımı yok, olmayan internet siteleri üzerinden kara propaganda yaptıklarını ileri sürerek, ki ortada ne site var ne de yapılmış bir tek kara propaganda, terör örgütü yöneticisi olmak ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmekle suçlarsanız, bir de biz burada Türk ordusunu yargılamıyoruz derseniz, biliniz ki hiç mi hiç inandırıcı olamazsınız. Ve bu görüşünüzde ısrar ederseniz de tarihi bir hata yapmanın ötesinde Türk devletinin şanlı tarihine de bugüne kadar görülmemiş bir kara leke sürmüş olursunuz. Burada mahkemelerde yargılanan ve tutuklu olan bütün silah arkadaşlarımdan ayrı ayrı söz etmem mümkün değil. Ancak onların içinde bir grup var ki onların adını burada söylememek haksızlık olur. Bu devlet onları yetiştirdi. Bu vatan için vazifelerini yerine getirmek için ölümlere koştular. Türk bayrağının namusunu korudular. Onlar belki de bu ülkenin kaderini değiştirdiler. Onlar kardağa, Türk bayrağını diken SAT komandolarıdır. Yaptıklarıyla hepimizin, Türk milletinin göğsünü kabarttılar. Şimdi ise kardağa, Türk bayrağını diken bileklerinde kelepçe var. Bu insanlar hem kahraman hem hain olamazlar. Görün bu gerçeği artık. Meşhur bir söz vardır. Başlangıçta yığınakta yapılan hata daha sonra düzeltilemez, telafi edilemez. Yığınak toplanma, yığılma ve birleşme anlamına gelir. Mahkemeniz birbiriyle ilgisiz 23 adet iddianameyi, davayı bir torba içine yığarak, toplayarak bu davayı içinden çıkılmaz hale getirmiştir. Bunun en vahim ve önemli örneği de Danıştay davasının Ergenekon davası ile birleştirilmesi olmuştur. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Danıştay cinayeti hakkında hüküm vermiş ve bu davanın Ergenekon davası sanıklarıyla hukuki ve fiili bağlantısının bulunmadığına karar vermiştir. Ancak Yargıtay 9. Ceza Dairesi alınan bu kararı bozmuş ve mahkemenizden Danıştay cinayeti ile Ergenekon davası ve sanıkları arasında bir ilişki olup olmadığının araştırılmasını istemiştir. Aslında ortada hiçbir somut bağlantı yoktur. Ortada sadece ve sadece hakkında 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından cinayete azmettirmeden dolayı hüküm verilen Ergenekon davasında önce sanık, sonra tanık ve daha sonra da gizli tanık olan, gizli tanık ifadesiyle tanık olarak verdiği ifadeyi savcılara göre teyit eden, esas hakkındaki mütalaa ile de cinayete azmettirme suçundan beraati istenen bir kişinin hiçbir zaman doğrulanamayan ifadesi vardır. Mahkemeniz de bu ifadeye dayanarak birleştirme kararı almıştır. İşte bu kararla o an adli yığınakta en büyük hatayı yaptınız. Bu karmaşa ve hata içinde ne şekilde karar verirseniz verin, insanların vicdanları tarafından da aklanan, adil ve hukuki bir çözüme ulaşamazsınız. Ve inanıyoruz ki yargılananlar için son sözü, son kararı Yüce Türk Milleti söyleyecek ve verecektir. Ve Türk Milleti yanılmaz. İlahi adaletin varlığını yüreğinde hissedenler ve adaletin er ya da geç bir gün mutlaka tecelli edeceğine inananlar, Yüce Allah'ın bir topluluğa karşı duymakta olduğunuz kin sizi adaletten ayırmasın, hep adaletten yana olun şeklindeki buyruğuna da uymak zorundadırlar. Her zaman doğruların, hak ve haklının yanında olanların vicdanları rahat olur. Ben öyleyim ve inanıyorum ki hak hiçbir zaman yerde kalmaz. 16. ayrımın sonu. Sayfa 231.